Ayrım 6.
Çöllerin, kayaların yabancıları barışır aralarında. Çiçeklerle, çelenklerle donanır Dionysos'un arabası. Aslan, kaplan koşulur boyundur ona. Dipnot 1. Trajedyanın doğuşu. Sayfa 11. Bu iki karşıt gücün kaynaşması sonucu sanat yapıtı bir eylem akışı içinde çıkıyor ortaya. Böylece yalnız insanın değil çağların, zamanın ürünü oluyor. Evreni bir bütünlük içinde kucaklıyor, bütün insan soyuna sesleniyor. Sanatın bu gücü evrende ortaya çıkan bu iki tanrısal birleşmeden dolayıdır. Ancak bu tanrısallık da bir insan yaratmasıdır. Nietzsche'ye göre bütün sanat yaratmalarının beşi olan trajedyanın ortaya çıkışı, birbirine karşıt nitelikler taşıyan Apolloca olanla Dionysosça olanın birleşmesi sonucudur. Bu birleşim insan düşüncesinde gerçekleşti. Ondan sanat ürünleri doğdu. Bu iki sanat dalı arasında öz bakımından bir karşıtlık vardır. Başarı bu karşıtlıkların birleşmesindedir. Kaynak ve erekler bakımından Apolloca olan yontu sanatı ile Dionysosça olan dış biçime dayanmayan müzik arasında oldukça büyük bir karşıtlık çıkıyor ortaya. Yolların ayrı olmasına karşılık bu iki eğilim yan yana gider. Çokluk birbirleriyle açıkça çatışırlar. Karşılıklı olarak yeni doğumlar için bu çatışmanın savaşını sürdürmek için kaynaşırlar. Dipnot 1. Trajedyanın doğuşu. Sayfa 8. Bu sözlerden sanatın bir sürekli çatışma ürünü olduğu anlaşılıyor. Bu sürekli çatışma yapılarının ayrı nitelik taşımalarına karşın sonunda birliğe varıyor. Sanat ürünü çıkıyor ortaya. Demek ki Nietzsche için sanat ürünü çatışık, karşıt kaynaklar arasındaki birlikten kaynaşmadan doğuyor. Apolloca ile onun karşıtı olan Dionysosça sanatın iki yaratıcı gücüdür. Bu iki karşıt gücün de özünde saklı kalan taşkınlıkla dengededir. Öyleyse sanat ürününün doğuşunda iki ana ilke vardır. Denge ile taşkınlık. Başka bir deyimle coşkunlukla ölçü. Nietzsche'ye göre bu iki güç sanatçı kişinin eli değmeden, yardımı dokunmadan kendiliğinden çıkar ortaya doğadan. Bunların içinde onun sanat eğilimi kendini bulur, bu yolda dosdoğru, araçsız, kendince sevince ulaşır. Doğanın bu doğrudan doğruya özünde bulunan sanat nitelikleri karşısında her sanatçı ancak bir özentidir. O ya Apolloca bir düş sanatçısı ya Dionysosça bir coşkunluk sanatçısıdır. Dipnot 1. Trajedyanın doğuşu. Sayfa 12. Böyle olunca sanat ürününün kaynağı doğa oluyor. İnsan başarısı doğa karşısında ona en uygun bir benzeme, özenme niteliğine bürünüyor. Başka türlü olsa insan sanatla evreni açılamaz. Doğanın özünde saklı yaratıcı gücü dile getiremezdi. Sanatçı bir yerde doğa ile birleşiyor. Sanat ürünü sanatçının kendini aşırı bir coşkunluğa kaptırması, bütün uç sınırlarının ötesine varan bu taşkınlık içinde denge sağlaması sonucu gerçekleşir. Sanatçı ürününü verirken kendinde değildir. Yaratıcı gücün sınırsız coşkunluğu içindedir. Salt eylemdir, salt yaratıcı güçtür. Dionysosça bir taşkınlık içinde oluşundan geliyor onun bu geniş yaratıcılığı. Eski çağın Dionysos törenleri içinde bulur gibidir kendini. Kendinden geçmiş evrene açılmış durumdadır. Dionysosça bir törene katılmış gibi ürününü ortaya koymanın coşkunluğuna kapılan sanatçı sürekli bir hatırım içindedir. Böyle taşkınlığa kapılan, kendini müziğin çalkanışına bırakan kişiyi yüksek bir topluluğun üyesi olarak koyar kendini ortaya. Türküler çağırır, oynar, oynaşır. Unutur artık yürümeyi de, konuşmayı da, düşer yollara oynayarak yükselmek için göklere doğru. Davranışlarından anlaşılır büyülenmişliğim. Konuşur gibidir hayvanlar, toprak süt verir, bal verir, doğaüstü bir anlam çıkar insandan. Kişi kendini tanrı sanır, döner geçer kendinden. Yükselir düşte dolaştığını gördüğü tanrılar gibi. Artık kişi sanatçı değildir, o bir sanat yapıtı olmuştur. Bütün doğanın bir sanat gücüdür. Ana birin en yüksek sevgi dolu sevincine ulaşmak için kendinden geçişin gözleyeni seyirci önünde açılır, gelişir. Soylu toprak yorulur, yontulur burada. İnsanın Dionysosça olan evren sanatçısının çekiç vuruşları altında tunçtan gizlerin çağrısı çınlar. Milyonlar çöküyor gidiyor musunuz? Seziyor musun yaratıcıyı evren? Dipnot 1. Trajedyanın doğuşu. Sayfa 12. Sanatçının ürününü yaratırken ne denli bir taşkınlığa kapılması gerektiğini dile getiren bu sözler, onun doğaüstü bir eylem içinde bulunması gerektiğini de açıklıyor. Sanatçı bir insan olarak kendi varlık sınırlarının çok ötesindedir. Bütün varlığıyla, eliyle, koluyla, düşünce gücüyle salt coşkunluktur. ulu ulu dağlardan boşalan korkunç bir ırmak, azgın bir çağlayan niteliğinde yaratıcı eylemdir. Ürün vermek için sınır tanımayan, engel dinlemeyen bir delişmen boşalmadır. Bir yüce azgınlıktır, çalkantıdır. Böyle bir sanatçı üst insandır ancak. Böyle bir sanatçının doğa özentisi oluşu, doğanın kendisiyle birleşmesi demektir. Aristoteles'ten alınan bu özenti sözü küçültücü bir anlam taşımaz. Daha çok doğanın bir örneği, doğayı göz önünde bulunduran, onun yaptıklarını yapmak için çalışan, onun ilkelerine, kurallarına, genel yasalarına uyan kimse anlamına gelir. Bu doğa özentisi deyiminde bile sanatın, kişinin kendini aşması, kendini doğanın bütünlüğü içinde sezmesi anlamı saklıdır. Kişide kendini aşma, istemin boyundurağa vurucu bağlarından kurtulma, anlamlı bir eylemde bulunma demektir açıkça. Yoksa kişi, kendi içinde kaldığı sürece yaratıcı eylemini gerçekleştiremez, sanatçı olamaz, ancak yığınların içinde bir epigon olarak varlığını sürdürür. Nietzsche, sanat yapıtının yaratılmasını Apollaca ile Dionysosça dediği bu iki karşıt gücün birleşmesine bağlıyor. Ancak bu birleşme yaşamla içten içe bağlantılıdır. Onun dışında ondan ayrı değildir. İnsan yaşadıkça eylemde bulunur, eylemde bulundukça yaşar. Doğada örnek insan durumunda olan sanatçı da yaşar, eylemde bulunur, atılımlar, ileri doğru sıçramalar yapar. Bunlar onun yaşama koşulları, diriliğini koruma kurallarıdır. Sanatçının yaşamı, eylemde bulunması yaratmayı, yaratmada Apollaca ile Dionysosça arasında birliği gerekli kılar. Sanatçının bu yaratıcı durumuna acı çekiş, doğurmak, yapıtını ortaya koymak için derin bir sancıya tutuluş denir. Nietzsche'de sanatçı, acı çeken, sancılanan, kıvranan insandır. Bu kıvranışlar onun taşkınlıkla ölçülülük arasındaki birliği kurmakta çektiği güçlükler yüzündendir. Bu köklü çatışma, bu derin çelişme sonucu varılan birlik, sanat yapıtına kimlik kazandırır. Onun sınır çizgilerini, oluş nedenlerini belirler. Bu karşıtlık doğanın özünde de vardır. Ancak onu yığınlar, kalabalıklar, beceriksiz birer yaratık olan epigonlar göremez, duyamaz. Doğayı tanımak, onun özünde yatan yaratıcı ilkeyi, birliğe, uzlaşmaya götürücü ilkeyi kavramak, üstün insan, üst insan olmaya bağlıdır. Üst insanda çağının, geleceğin acısını çeken, yaratmak için kıvranan, evrenle kucaklaşan, onun derinliklerinde yatan özleri bulan, aramayı bilen, evrenin anlamını kavrayacak yetenekte olan insandır. Bir insanın sanat yapıtlarını anlaması, onların özünde dile gelen, aydınlığa çıkan gücü değerlendirmesi için Apollaca olanla Dionysosça olanı bilmesi, tanıması gerekir. Bunu da yapabilmek yaşamı bir bütün olarak bilmekle olur. Sanatta içten doğuş, coşkun bir güç olarak dışarı fışkırma gereği vardır. Bunun en açık örneğini musikide görüyoruz, şiirde buluyoruz. Bu sanat ürünlerinin ikisinde de insanın yaratıcı gücünü zorlayan bir itim vardır. Nietzsche, içten doğuş müziğin özüne bağlıdır der. Dipnot 1, Trajedya'nın doğuşu sayfa 29. Bu sözlerle musikinin bir göz sanatı olmadığını, bir duyuş, bir seziş olduğunu anlatmak istiyor. Musiki, insan özünün, doğanın dilidir. Onun derinliğinde saklı karşıtlıkların birleştiği yerde ortaya çıkar. Bir yaratma niteliğini kazanır. Evreni bir bütün olarak dile getirir. Çünkü müzik temel birin gönlünde ana karşıtlığa, köklü acıya bir yansıtıcı olarak dayanır. Bununla bir evreni yansıtır. Bu evren her görünümün üstünde, her görünümün önündedir. Her görünüm onun karşısında ancak bir benzeşimdir. Bu yüzden dil görünüm olaylarının bir anlatıcısı olarak müziğin pek derin iç evrenini hiçbir zaman ve hiçbir yolla dışa vuramaz, anlatamaz. Onlar olduğu gibi kalır. Dil müziği özentiye yönelir. Müzik ile ancak dıştan bir değinmesi olabilir. Dipnot 2, Trajedya'nın doğuşu sayfa 29-30. Nietzsche'nin müzik konusunda ileri sürdüğü bu düşünceler sanatla ilgili ana görüşleridir. İki temel sanattan biri saydığı musiki, insan yaratmalarının en özlüsüdür onca. Dille anlatılmaz, açıklanamaz bir niteliği vardır onun. Bu nitelik musikinin salt bir sanat oluşu, bütün anlatım, açıklama olanaklarının üstünde bulunuşu dolayısıyledir. Musiki kendi kendine yeten, kendi kendini anlatan bir sanat olarak kalıyor, bütün öteki sanatları, anlatılma niteliği taşıyanları aşıyor, evrensel oluyor. Onun dili yine kendidir. Durum yontu, heykel içinde, Apollaca sanat içinde böyledir. Onun da kendine özgü bir dili vardır. Evrenin bütün bucaklarında kendi diliyle konuşur. O da müzik gibi özlü, salt sanat ürünü oluşu yüzünden böyledir. Nietzsche'ye göre müzik, yontu bir bakıma resim, kendi kendine yeten, yalnız kendi diliyle konuşan, başka yardımcıları gereksemeyen özlü sanatlardır. Bir sanat ürününün özlü, salt olması için Apolloca, Dionysosça ikilisinden birine dayanması, onların temel ilkelerine, oluş kurallarına uyması gerekir. Bu ikili kaynak, sanat ürünlerinin yaratılışında genel ilkelerdir. Sanat, bütünüyle bir yaşam atılımı, yaşamın belli ölçüler içinde yorumu oluyor. En büyük yapıtı koyuyor ortaya. İnsan burada bir kaynak, sanat yapıtının doğuşunda bir gerçekleştirici, bir güçtür, kendini ortaya koyan bir erktir. İnsan, doğanın anlamı olduğu sürece sanatçıdır. Toplumun geleneklere bağlı yığınların pek çokların üstündedir. Çağının doruğudur gerçek sanatçı. Onun bir görevi de yarattığı sanat ürünleriyle geleceği yapmak, yarının kuşaklarını aydınlatmaktır. Nietzsche insan anlayışında olduğu gibi sanat konusunda da değişik örnekler sürer ileri. Bir sanatçının benim diyebildiği, geleceğe yön verdiği, çağını aştığı yapıtları onun zamanın üstüne çıkan başarılarıdır. Böyle yapıtlar gerçek sanat ürünleridir. Bir sanatçının güçlü olması bir insanın güçlü olması gibidir. Güçlü olan insan bir eylemi gerçekleştiren, bir eylemde bulunan, yapabilen, bir işi başaran insandır. Böyledir sanatçının da durumu. Sanatçının kendini başarılı, güçlü duyması, eylemde bulunmasına, dileğini gerçekleştirmesine, yarattığı yapıtla istediğini gönlünün uyarınca ortaya koymasına bağlıdır. Sanatçının özünde yarattığını en başarılı bir ölçüde değerlendirme, gördüğünü başkalarına özellikle geleceğe örnek olabilecek nitelikte biçimlendirme, gerçekleştirme eğilimi vardır. Bir sanatçı yapıtını ortaya koyduğunda ona kendi içinden en yetkin, en başarılı niteliğini kazandırdım diyemezse yüreğinde geniş bir boşluğun açıldığını duyar. Nietzsche'nin dilinde sanat daha çok bir trajedi eylemidir. İnsan başarıları bu eylemin içinde biçimlenir. Trajedya iki karşıt gücün çatışma alanıdır. Sanat yapıtı bu çatışmanın doğurduğu bir uyumdur. Bir karşılıklı anlaşma, bir barıştır. Bu barış insanın istenç baskısından, istenç egemenliğinden kurtulup bağımsızlığa kavuştuğu yerde gerçekleşir. Nietzsche bu görüşlere Schopenhauer'in etkisiyle vardı. Sanatın özellikle musikinin özünü trajedyada, trajedyanın özünü de trajik koroda aradı. Eski çağ kültürü bize yetkin bir kesinlikle trajedyanın trajik korodan doğduğunu söylüyor. Dipnot 1, Trajedyanın Doğuşu sayfa 30. Korolar dinci bir amaçla düzenlenen Dionysos törenlerinden doğdu. Bir topluluğun okuduğu türküler, onlara uyularak oynanan oyunlar, önce koronun sonra trajedyanın kaynağı olmuştur. Ellerinde defne dalları tutan kızlar sevine sevine Apollo tapınağına doğru akar. Yönteme uygun bir de türkü tuttururlar. Duraklarlar, bunların atları da halkçadır. Dipnot 2, Trajedyanın Doğuşu sayfa 37. Bu sözlerle koronun, trajedyanın özünden yatan gerçek çıkıyor aydınlığa. Nietzsche, sanatın kaynağı olan trajedyayı doğrudan doğruya tapınaklara giderken türlü türlü törenler yapan, türküler yakan halk oyunlarına bağlıyor. Sanatın kökeni bu halk topluluklarının düzenledikleri eski çağ oyunlarında, din törenlerindedir. Bu din törenleri sonradan belli yerlerde oynanan, sahneye konan bir oyun, bir tiyatro niteliği kazandı. Eskiden koro kendi anlayışı içinde yapıcı Dionysos'u görüyordu. Bu yüzden koronun sonu yoktur. Koronun ortaya konmasında satyr denen bir kır tanrılarının önemi büyüktü. Satyr de Dionysos gibi bir tanrı olarak görünüyor, acı duyuyor, ululanıyor. Satyr bu, yerde, tanrı karşısındadır, en yüksek yerde, doğanın Dionysosça anlatımı durumundadır. Bu durum dolayısıyla gizli alın yazılarından, bileciklerden bir kendinden geçmişlik içinde söz eder. Yürekten bağlılık duyan, acıyan bir kimse, bir bilge gibi evrenin özünden gelen gerçeğin bildiricisi olur. Tanrı karşısında yabancıl bir insan gibidir. Doğanın ve onun güçlü itiminin bir örneği, daha doğrusu bir yansıtıcısı, bilgeliğin, sanatın bildiricisidir. Bir insan biçimine girmiş müzikçidir, ozandır, oyuncudur. Dipnot 1, Trajedyanın Doğuşu sayfa 30-40. Bu açıklamalardan tiyatronun, trajedyanın kaynağında eski doğa dinlerine verdiği törenlerin bulunduğu, zamanla satirlerin yerini sahnede insanların aldığı anlaşılıyor. Sanatın kaynağında bir gerçekleştirici olarak satirler vardır. Dionysosça törenleri yöneten ya da yönettiğine inanılan ilk oyuncular bu satirlerdir. İnsan düşüncesinin gelişimi sonucu satir kılık değiştirdi. Sahnede yerini insana bıraktı. Nietzsche'nin düşüncesinde yukarıdan beri görülen örneklerden de kolayca anlaşılacağı üzere sanatın kaynağı doğadır. Bütün insan yaratmaları doğaya duyulan derin bir özlemle, doğaya yönelmekle başlar. Doğaya yönelme ilk çağ insanında bir özenme niteliğindedir. Zamanla bu özenme gelişir, soyutlaşır, insanda yeni bir bilinç varlığı olur. İnsanla doğa arasında köklü bir bağlantı kurulur. Doğaya duyulan derin özlem insanda yaratıcı güç niteliğine bürünür. İnsanın özünde yoğunlaşan yaratıcı birikim, sanat yapıtı ile bir eylem biçiminde ortaya çıkar, gerçeklik kazanır. İnsan doğaya yöneldikçe, doğada saklı yaratıcı gücün özünü kavradıkça başarılı olur. Doğa insanda dile gelen, gerçekleşen yaratıcı güçler birikimidir. İnsanın onun çizdiği yolda yürümesi, onun doğrucu ilkelerini benimsemesi gerekir. Doğanın bütünlüğü karşısında kendi yaratıcı gücünün sınırlarını, yeteneklerinin özlerini bilen kimse başarılı kimsedir. Böyle bir kimse yaratıcıdır. Kendi kendine yeten, varlığı için başkalarını gereksemeyen, dolu, doğrucu, yüklü insandır. Nietzsche böyle kişilere sanatçı, yaratıcı, büyük insan der. Ona göre büyüklük, yaratıcılıkla, çağını aşan başarılarla eş anlamlıdır. İnsanın sanat alanında başarılı olması, yaşama oluşmaları karşısında, kendi kişiliğini bütün ağırlığıyla ortaya koyma, kendi kendini geleceğe doğru sürdürme, bütün olup bitenleri, oluş eylemiyle varlık alanına çıkanları yeniden değerlendirme, anlam sınırlarını genişletme, düzene koyma ile bağlantılıdır. Ancak böyle bir insan başarılı olabilir. İnsanı yaratıcılığa iten, özünde saklanan güçler birikimidir. Özünde yaratıcı güçlerin birikimi bulunan, başarılı olan insan derin bir sevgi akışı içindedir. Sanatın yaratıcı gücü insanı sevgiye, başkalarına karşı özünde derin bir bağlılık duymaya doğru iter. Sanatın doğurduğu yaratıcı sevgi, doğrucu bir güçtür. Bu gücü taşıyan insan gönlünün derinliğinde, özünün kaynağında başkalarını, soydaşlarını yüceltici, mutluluğa ulaştırıcı bir eğilim duyar. Kendi özünde başkalarını, evrenin bütününü yaşar. Bu yaratıcı güç bir sevgi niteliğine bürünerek çıkar ortaya. Bu ortaya koyuş, yaratıcı gücün bir bütünlük içinde eylem durumuna geçişidir. Büyük insanın özünde yoğunlaşan güçler birikimi bir atılım niteliğinde gerçekleşince sanat yapıtı varlık kazanır. Nietzsche'ye göre sanatın özünde sınırsız bir sevgi saklıdır. Bu sevgi insan sevgisidir. Evreni bütün insan soyunu kuşatan engin sevgidir. Gerçekleştirici güçtür. İnsanı yaratıcılığa iten özdür. Bu öz Apollo'ca, Dionysos'ça olan eylemlerde gün ışığına çıkıyor. Bütün insan soyunu kuşatan bir sevgi niteliğini kazanıyor. Ancak bu sevginin özünde de yaratıcı eylemin ikinci bir itici gücü olan derin acı etkili oluyor. Nietzsche bu düşüncelerini Trajedya'nın Doğuşu adlı yapıtında bütünlükle dile getiriyor. Nietzsche'nin sanat yapıtının doğuşunda gördüğü özlü atılım felsefe alanında da etkilidir. Belli bir düşünce ortamında sanat yapıtı ile felsefe birleşir. Sanat yapıtı felsefe, felsefe yapıtı sanat alanında oluşur. İkisi arasında yaratıcı gücün bağdaştırdığı köklü bir bağlantı vardır. Bu bakımdan sanatçı bilge, bilge sanatçı durumundadır. Nietzsche'ye göre büyük sanatçı ile bilge arasında köklü bir ayrılık yoktur. İkisinin de çağını aşması, bütün insanlara kucaklayan sınırsız bir sevgiyle yüklü, sevgiyle dolu olması gerekir. Nietzsche'de felsefe. Alışılagelen felsefe çığırları dışındadır Nietzsche'nin görüşleri. Onda belli bir felsefe çığırına bağlanma, belli bir açıdan olaylara bakma eğilimi düşüncesi yoktur. Bu dağınıklığı yüzünden birçokları onu bilge, filozof bile saymazlar. Belli felsefe düzenlerine dayanmaz, güvenmez Nietzsche. Bütün düşüncelerini geniş, bağımsız bir akış içinde koyar ortaya. Felsefe ile ilgili görüşlerinin yoğunlaştığı tek eseri, özel bir araştırma niteliği taşıyan Die Philosophie im Trajan Zeitalter der Griechen, Yunanlıların trajik çağında felsefe adını alır. Felsefeye böyle bir araştırma ortamında girer. Onun gözünde felsefe, yaratıcı, geliştirici, insanı davranışlarının bütünlüğü içinde ele alan, inceleyen bir düşünce akımıdır. Bu akımının kaynağı, varacağı yer insandır. İnsanla başlar, insanla biter felsefe. Konusu ereği insanı işlemek, insanla ilgili temel oluşumları açıklamak, dile getirmektir. İnsan varlığı dışında bir felsefe yoktur onun için. İnsan kokmalı, insan boyasına bürünmelidir felsefe. Felsefeye dalmak, insanın özünde saklı derin acıyı kavramak, yüreğinde yatan yaratıcı sancıyı, doğrucu ağrıyı düşünmektir. İnsan bir varlık olarak acı çektirenle düşünmeye başlamış, trajik olanla ilgilenmiştir. İnsan düşüncesinin kaynağında acı çektiren, trajik olan bir öz vardır. Bilgenin yapacağı iş onu gün ışığına çıkarmak, yorumlamaktır. Ancak felsefe yapmak, üzüntüye kapılmak değildir. İnsanı yaratıcı eyleme iten acıyı bulmaktır. Bu yüzden mutluluktur. Mutluluğu aramaktır bir bakıma felsefe. İnsan varlığının derinliklerinde saklı mutlu kılıcı özü kavramak, insanı mutluluğa ulaştıracağı atılımı sermektir gözlerin önüne. Felsefe olanı, göz önünde bulunanı, insanın karşısında duranı düşünmek, araştırmak olmalıdır. Yalnız düşüncede yaşayan, yalnız insanın düşündüğü sürece ortaya çıkan nesne olmamalı felsefenin konusu. İnsan acı çeken, çektiği acının özünü, kaynağını, niteliklerini araştıran, araştırmayı bilen, ortaya konanı, göz önünde bulunanı değerlendiren bir varlıktır. Onun felsefesi de böyle bir doğrultuda olmalıdır. Acının yaratıcı mutluluğa dönüştüğü yerde başlar felsefe eylemi. İnsanı tükenmeyen bir üzüntü varlığı olarak alan bir felsefe tek yanlıdır. İnsanın ancak bir bölümüne, bir eylem alanına, itim kaynağına yönelir. Felsefeye onu üzüntüden çıkarmak isteyen bir takımlarının sandığı gibi üzüntüde değil, mutlulukta, olgun erkeklikte, yiğitlikte, başarılı olma çağının yalanlı sevinci içinde başlamalı. Dipnot 1, ph.t.g. Nokta bölüm 1. Burada Nietzsche'nin dile getirmek istediği düşünce, insanın güçlü, yetenekli, yaratıcı özünün ileri atımlar yapabilecek olduğu bir dönemde, mutluluk evresinde felsefeye dalması gereğidir. Ona göre insan, güçlü, mutlu, güvenli olduğu bir dönemde yaratıcı, doğrucu olabilir. Cılız, çelimsiz, güvensiz, korkak, kolay üzüntüye kapılan, beceriksiz kimselerin işi değildir felsefe. Güçlü olmayı gerektirir bütün eylemler, atılımlar içinde. Nitekim Yunanlıların bu çağda felsefeyle uğraşmaya başlamaları bize onların kendileri gibi felsefenin de ne olduğunu, ne olması gerektiğini öğretiyor. Dipnot 2, ph.t.g. bölüm 1. Nietzsche'ye göre Yunan ulusunun en güçlü, en başarılı çağı trajik denen çağdır. Bu çağlar insan düşüncesinin doğaya yöneldiği, insanı güçlü bir doğa varlığı olarak anladığı, İsa'dan önce 7. ve 6. yüzyıllardır. Bu çağda Yunan ulusu en yiğit, en başarılı, en mutlu dönemini yaşıyordu. Bütün düşünür gözleri doğaya, insan mutluluğuna, insana yönelmişti. Sanat, özellikle trajedyayı doğuran yaratıcı, başarılı sanat bu çağda gerçekleşti. Bu çağda insan özünde bir güvenlik doğdu kendine karşı. Kendi kendine yeterli olduğunun bilincine vardı insan. Felsefe bir insan başarısıdır. Ancak çağını aşan, geleceğe yön veren insanın başarısıdır. Yığın insanının, sürü insanının değil. İnsan felsefeye dalınca bütün varlık türlerini kuşatan evreni bir bütün olarak karşısında görür. Onun oluş ilkelerini, varlık kurallarını kavrar. Bu derin kavrayışla evrene, varlık bütününe açılır. Sınırları genişler, bakış alanı enginleşir.